Ayrım 16. Garp cephesinde yeni bir şey yok. Erich Maria Remarque, sayfa 207. 10. bölüm. İyi bir işe düştük. 8 kişi ağır bombardımanlara uğradığı için boşaltılmış bir köyü bekleyeceğiz. Henüz tam boşaltılmamış olan erzak deposuna özellikle göz kulak olacak ve kendi kumanyamızı da oradan çıkaracağız. Bizler tam bu işe göre biçilmiş kaftanız. Kat, Albert Kropp, Müller, Caden, Dettering. Bizim kafilenin hepsi tamam, yalnızca Heil Vestus öldü biliyorsunuz. Ama ne de olsa talihimiz varmış, öbür bölüklerin verdiği ölü sayısı daha çok. Sığınak olarak yukarıdan merdivenle inilen beton bir bodrumu seçtik. Giriş kapısının önüne de ayrıca bir beton duvar yapılmış. Bizim bir hamaratlığımız tuttu ki demeyin gitsin. Bu yalnızca insanın gövdesini değil ruhunu da dinlendirecek bir fırsat. Bu fırsatlardan biz elden geldiğince yararlanırız. Savaş öyle çetin ki uzun bir süre duygulu olmamıza izin vermiyor. Hassas olabilmek ancak işlerin az çok iyi gittiği sürede olamaz. Yoksa ancak günümüzü gün etmeye gücümüz yetişir. Öylesine vurdum duymaz olup çıkarız ki çoğu zaman savaştan önceki günlere ait bir fikir bir an için aklıma geldiği zaman bayağı ürperirim. Ama uzun sürmez bu. Her şeyi elden geldiğince hafife almak zorundayız. Böylece her fırsatı nimet biliyoruz ve hayatımızda dehşetle hokkabazlık yan yana duruyor. Başka türlü olamaz, ancak saçmalayarak yüreğimizi pekleştiriyoruz. Böylece şimdi de hemen kendimize göre bir cennet yaratmaya başladık. Bir yemek ve uyumak cenneti elbet ki. Önce evlerden aldığımız yatak şiltelerini yere serdik. Asker bile yumuşak yere oturmasını sever. Bodrumun yalnızca ortasında boş yer bıraktık. Sonra kuş tüyü yorganlar, battaniyeler bulup getirdik. Yumuşacık, nefis şeyler, köyde her şey bol. Albert'la ben geçme bir maun kar yola bulduk. Üzerinde gök mavisi ipekliden bir tentenesi ve dantel bir örtüsü var. Yerinden kaldırıp taşıyacağız diye gerçi göbeğimiz çatladı. Ama böyle bir parçayı elden kaçırmaya gelmez ki. Birkaç güne kadar bombardıman altında paramparça olacağı ortada. Kat'la ben evleri şöyle bir keşfe çıktık. Çok az bir zamandan 10-12 yumurtayla 1 kilo kadar oldukça taze tereyağı toparladık. Birden bir çatırtı koptu. Bir dökme soba misafir odasının duvarını delip geçerek havada uçtu ve arkamızdaki duvardan dışarı fırladı. İki duvarda iki delik. Soba biraz önce üstüne mermi düşmüş olan yandaki evden geliyor. Kat domuzlar diye yüzünü buruşturuyor. Sonra biz gene araştırmamıza bakıyoruz. Ansızın kulaklarımız dimdik oldu. Aşağı koştuk ve sonra taş kesilmiş gibi durduk. Küçük bir ahırda iki tane minicik domuz yavrusu koşuyorlar. Hayal görüp görmediğimizden emin olmak için gözlerimizi ovuşturup yeniden baktık. Doğru görmüşüz. Hemen yakalıyoruz hayvancıkları. Artık hiç kuşku yok. İki tane sahici domuz yavrusu. Nefis bir şölen olacak bu. Bizim sığınaktan az ötede küçük bir ev var. Bu evin mutfağında da kocaman bir şömine, iki ocak, bir sürü tabak, tencere, taz, tava, kısacası her şey tamam. Küçük bir odunlukta hazır duran bir kucak yarılmış odun. Tam bir aşçılar cenneti. İçimizden iki tanesi sabahtan beri tarlalarda dolaşarak patates, havuç ve bezelye toplamışlar. Burnumuz büyüdü artık. Erzak deposundaki konservelere tepeden bakıyor. İlla taze sebze istiyoruz. İki baş karnabaharımız bile var. Domuz yavruları kesildi. Bu işin kat gereğine baktı. Onları fırına vermek ve yanına da patates mücveri yapmak istiyoruz. Ama patatesleri rendelemek için rende bulamıyoruz. Ne var ki bu meseleyi de çabucak çözümledik. Bir tencere kapağına çiviyle delikler deldik. Buyurun size rende. İki kişi patates soyuyor, üç kişi de ellerini rendeden korumak için kalın eldivenler giyerek rende işine koyuluyor. Kat etin havuç bezelye ve karnabaharın tadına bakıyor. Karnabahar için beyaz salça bile yaptı. Mücverleri ben kızartıyorum. Dördü bir arada. 10 dakikada mücverleri tavayla havaya fırlatıp döndürerek yeniden tutmak ilmini öğrendim. Domuz yavrularını fırında bütün olarak pişirdik. Sonra kutsal bir tapınağın başına geçercesine etraflarını aldık. Bu arada konuklar geldi. Kapıdan bakan iki telsizci. Onları da cömertçe şölene buyur ettik. Oturma salonuna geçtiler. Burada iki piyano var. Weser ırmağı üzerinde şarkısını biri çaldı, öbürü söyledi. Söyleyeni biraz sakson şivesiyle ama duyarak söylüyor şarkıyı. Ocak başında güzel yiyecekler hazırlarken onların şarkısını dinlemek dokundu bize. Sonra başımıza iş açmış olduğumuzu fark ettik. Gözetleme balonları bizim bacadan çıkan dumanı görmüş olsalar gerek ki mermiler üstümüze yağmaya başladı. Bunlar çok küçük bir delik açıp geçen ve yere yaklaşınca geniş bir yere yayılan o küçük mermilerden. Gittikçe daha yakınımıza düşüyorlar. Ama mutfaktaki yiyecekleri bırakıp ayrılamıyoruz ki. Gerçi domuzlar pişti ama mücverlerin kızarması gittikçe güçleşiyor. Pencerenin önünde birkaç mermi parçası uçup geçti. Patlamalar o denli sıklaştı ki evin duvarlarına durmadan mermi parçaları çarpıyor. Pencerelerden içeri bile girmeye başladılar. Mermi geldiğini duyar duymaz mücverlerle tavayı elimden bırakmadan hemen bir köşeye siniyor ve dizüstü çöküyorum. Patlama olup bittikten sonra ise hemen gene ayağa kalkıyor ve kızartma işine devam ediyorum. Telsizciler şarkıyı kestiler. Piyanoya bir mermi parçası saplanmış. Bu arada mutfakta her şey hazır. Şimdi bunları sığınağa taşımak var. Bir dahaki patlamadan sonra iki kişi ellerine sebze tenceresini aldıkları gibi son hızla bizim sığınağa doğru koşuyorlar. Onların köşeyi döndüklerini görüyoruz. Bir patlama daha, herkes yere çöküyor. Sonra iki kişi daha dışarı fırlıyor. Her birinin elinde en iyi cinsten birer kutu kahve. Bir dahaki mermi patlamadan önce sığınağa varıyorlar. Şimdi Kat'la Albert Krop baş eserimizi aldılar. Birer tabak içinde fırında nar gibi kızarmış domuz yavruları. Bir ıslık, hazır ol, sonra 50 yardalık yarış başlıyor. Ben sona kalıp en son 4 mücverimi de kızarttım. Bu arada iki kez yere çökmek zorunda kaldım. 4 mücver bu, az şey değil. Hem de en sevdiğim yemek. Sonra üzerimdeki kocaman mücver yığınıyla tabağı kavradığım gibi kapıdan dışarı süzüldüm. Islıklar, çatırtılar arasında tabağı iki elimle bağrıma basmış bir durumda 4 nala koşuyorum. Yolun sonu göründü. Ceylan gibi seyirtiyorum, inan olsun. Köşeyi dönüyorum. Duvara mermi parçaları çarpıyor. Apar topar merdivenlerden aşağı atıyorum kendimi. Gerçi dirseklerim yüzüldü ama ne bir tek mücver kaybettim ne de tabağı kırdım. Yemek hazırlığına saat 2 sularında başlamıştık. Saat 6'ya dek sürdü. Yemeğe oturmadan önce bir kahve keyfi yaptık. Depodan aldığımız subay kahvesi. Bu sefa 7.30'a kadar sürdü. Saat Elif'i Elif'ine 7.30'da akşam yemeğine oturduk. Saat 10'da domuz kemiklerini kapının önüne atıyorduk. Bundan sonra sıra konyakla Roma geldi. Bunlar da sevgili depomuzdan. Ve sonra beli kuşaklı şişman iri prolar. Caden bir tek eksiğimiz olduğunu söylüyor. Subayların genel evinden gelme birkaç kız. Geç vakit bir miyavlama duydu. Kapı önünde küçücük kül rengi bir kedi oturuyor. İçeri alıp yemek verdik. Bu bizim de yeniden iştahımızı açtı. En sonunda yattığımız zaman ağızlarımız hala doluydu. Ama geceyi pek rahatsız geçirdik. Fazla yemişiz. Taze kesilmiş yavru domuz bağırsaklara iyi gelmez. Sığınakta bir koşuşma var ki sormayın. Ben kendim 9 kere gidip geldim. Gece yarısından sonra bir çeşit rekor kırdık. Nöbetçisiyle konuğuyla 11 kişinin 11'i de dışarıda çömelmiş durumdaydılar. Yanan evler geceliğin meşaleler gibi göze çarpıyor. Mermiler gürleyip geçiyor ve çatırdayarak düşüyor. Yoldan cephane kolları geçmekte. Erzak deposunun bir yanı açılmış. Etrafta uçuşan bütün mermi parçalarına rağmen askerler bir arı sürüsü gibi içeri dolaşıp ekmekleri kapışıyorlar. Bırakıyoruz, bildiklerini yapsınlar. Sesimizi çıkarsak nasılsa haklarlar bizi. Biz de başka bir yol bulduk. Onlara depo bekçisi olduğumuz için her şeyin yerini bildiğimizi söyledik. Hemen konserve kutularını gösterdik ve bunları bizde olmayan şeylerle değiş tokuş ettik. Zaten burada depoda bulduğumuz çikolataları kocaman parçalar halinde yutuyoruz. Kat çikolatanın bağırsak gevşekliğine iyi geldiğini söylüyor. Böylece yiyip içip gezinerek hemen hemen 2 hafta geçirdik. Ne karışan var ne görüşen. Köy mermilerin altında yavaş yavaş gözden kayboluyor. Bizler şerbetli olsak gerek büyülü bir hayat sürüyoruz. Erzak deposu kısmen de olsa ayakta kaldığı sürece gam yemiyoruz. Savaşın sonuna değin bizi burada bekletseler başka bir şey istemeyiz. Caden öyle kibarlaştı ki pirolarını artık yalnızca yarıya kadar içiyor. Burnu bir karış havada, eskiden beri böyle yetişmiş olduğunu söylüyor. Kat ise iyice neşeli. Sabahları uyanır uyanmaz "Emil, havyarımla kahvemi getir lütfen" diye bağırıyor. Bir fiyaka, bir burundur gidiyor. Herkes birbirine uşak muamelesi ediyor. Uşağına emirler veriyor, onu kovuyor. Layer bacağını bir balerin gibi kaldırıp uzatarak
Krop, oğlum, ayağımın altı kaşınıyor. Lütfen şu biti hemen tut diye buyuruyor.
Albert Krop ise onun uzanan ayağını tuttuğu gibi yukarı doğru çekiyor.
Caden!
Ne var?
Rahat dur Caden. Sonra ne var deme, buyurun efendim de. Haydi bakalım Caden.
Caden cevap olarak Goethe'nin, yani Goethe von Berlichingen, eserinin ünlü cümlesini savuruyor. Zaten bu cümleyi durmadan tekrarlar. 8 gün daha geçtikten sonra geriye dönmemiz için komut çıktı. 2 koca kamyona dolup döndük. Kamyonların içi tahta dolu. Buna rağmen Albert'le ben 4 direkli karyolamızı, mavi ipek tentenesi şiltesi ve 2 tane dantel örtüsüyle birlikte kamyonumuza yükledik. Arkasına da koca bir torba dolusu en seçmelerinden yiyecek sakladık. Daha doğrusu herkesin bir torbası var. Durup durup elimizi torbalarımıza daldırıyoruz. Kuru domuz sucukları, ciğerli sosisler, konserveler ve sigara kutuları gönüllerimizi ferahlatıyor. Krop'la ben 2 tane kocaman kırmızı koltuk da bulduk. Bunları yatağın içine koyduk. Bir tiyatro locasındaymışız gibi kurulup oturduk. Üzerimizde tentenin mavi ipeği dalgalanıyor. Her birimizin düşleri arasında uzun bir puro ve böylece ta yükseklerden çevremize bakmıyoruz. Yerde ise kendimiz için bulduğumuz bir papağan kafesi var. Kediyi de beraberimize aldık. Kafesinde et çanağının başında yatmış mırıltılar çıkarıyor. Kamyonlar yol boyunca ağır ağır ilerliyor. Bir şarkı tutturmuşuz. Arkamızda mermiler düştükçe şimdi artık tamamen boş olan köyden toprak ve yıkıntı fıskiyeleri yükseliyor. Birkaç gün sonra da bizleri bir başka köye boşaltmaya gönderdiler. Yolda köyden kaçmakta olan halkla karşılaştık. Hayvanlarını ve eşyalarını yanlarına almışlardı. El arabaları, çocuk arabalarıyla ve sırtlarında taşıyorlardı. Sırtları 2 büklüm olmuştu ve yüzleri keder, umutsuzluk ve telaş doluydu. Kadere ister istemez boyun eğmiş oldukları yüzlerinden okunuyordu. Çocuklar analarının ellerine yapışmışlardı. Bazen büyükçe bir kızın daha küçük olan kardeşlerine çobanlık ettiği görülüyordu. Küçükler düşe kalka yürüyorlardı ve gözleri hep arkalarındaydı. Birkaçının kucağında perişan görünüşlü taş bebekler vardı. Hepsi de yanımızdan sessiz sedasız geçtiler. Sıra olmuş yürüyoruz. Fransızlar içinde insan olan yerlere ateş etmezler. Ama köylüleri uzaklaşır uzaklaşmaz gökyüzü çığlık çığlık bağırmaya, yeryüzü deprenmeye başlıyor. Feryatlar havaya yükseliyor, dağılıyor ve kendimizi yere atıyoruz. Bizim takımın orta yerine bir mermi düştü. Şimdiye dek ateş altında düşünmeden isabetli hareket etmemizi sağlayan o içgüdüsü, o bilinçsiz dikkat şu anda kayboluverdi. Müthiş boğucu bir korku ile karşılıklı bir düşünce gırtlağıma yapıştı. Mahvoldum. Bir an sonra sol bacağıma kırbaç gibi bir şey çarptı. Yanı başımda Albert'in haykırdığını duydum. ''Çabuk kalk Albert!'' diye bağırdım. ''Tarlanın ortasında açık bir yerdeyiz.'' Albert sendeleyerek ayağa kalktı ve koşmaya başladı. Ben de onun yanı sıra koşuyorum. Bir çitten atlamak zorundayız. Çit boyumuzdan yüksek. Krop bir daha asıldı. Ben de bacağından tutup kaldırdım. Acıyla bağırdı. Arkasından ittim. Öbür yana atladı. Bir tek sıçrayışta ben de onun peşinden atladım ve çitin arkasındaki hendeye düştüm. Gerçi yüzümüz ota çamura battı ama iyi kuytu bir yer burası. Boğazımıza kadar batağa daldık. Bir mermi ıslığı duyduk mu hemen başımızı suya sokuyoruz. 10-12. seferinden sonra ben yorgun düştüm Albert de. Gidelim buradan yoksa düşüp boğulacağım diyor. Nerene isabet etti diye sordum. Dizim galiba diye cevap verdi. Koşabilir misin? Galiba. Haydi öyleyse. Yol kıyısındaki hendeğe attık kendimizi ve 2 büklüm hendek içinde koşmaya başladık. Mermiler peşimizden geliyor. Bu yolun ucunda cephane deposu var. Orası uçarsa bir tekimiz bile sağlam kalmayız. Böylece planımızı değiştirdik ve tarlaların içine daldık. Albert yavaşlamaya başladı. ''Sen git ben arkadan gelirim'' dedi ve kendisini yere atıverdi. Kolundan tutup sarstım. ''Kalk Albert, bir kere kendini bıraktın mı bir daha koşamazsın. Çabuk kalk, ben seni tutarım.'' Sonunda küçük bir sığınağa vardık. Albert yıkıldı kaldı, yarasını sardım. Dizinin hemen üstünden vurulmuş. Kendimi de şöyle bir yokladım. Pantolonumda kan var, kolum da kanlı. Albert çantasındaki sargıyla benim yaralarımı sardı. Albert daha şimdiden bacağını kımıldatamıyor. Buraya kadar nasıl gelebildiğine ikimiz de şaşırıyoruz. Bunu mümkün kılan yalnızca can korkusudur. O anda bacaklarımız kopmuş olsaydı bile koşardık. Kütük gibi kalan gövdemizle koşardık.
Ben ona oranla daha sağlamım. Sürünerek yola çıktım ve geçen bir hastane arabasına seslendim. Bizi de aldılar. Arabanın içi yaralı dolu. Bir de hasta bakıcı onbaşı var. Karnımızdan birer tetanoz iğnesi yaptı. İlk yardım durağında Albert'le ben yan yana yataklara yatabilmeyi becerdik. Birer tas sıcak suya çorba verdiler. Yaladık yuttuk ama gene de burun kıvırmaktan geri kalmadık. Biz daha iyi yemeye alışmışız. Neylersin ki karnımız aç. Albert, bundan sonra ver elini memleket diyorum. Albert inşallah diye cevap veriyor. Neyim olduğunu bilsem içim rahat edecek. Canımızın acısı gitgide artmakta. Sargılar ateş gibi yakıyor. Durmadan su içiyoruz bardak bardak üstüne. Krop, yaram dizimden ne kadar yukarıda diye soruyor. En aşağı 8-10 santim Albert diye cevap veriyorum. Aslında olsa olsa 200 santim yukarıda. Biraz sonra Albert, ben kararımı verdim diyor. Bacağımı keserlerse kendimi öldüreceğim. Ömrümün sonuna dek topal gezmeye hiç niyetim yok. Böylece yattığımız yerden düşüncelerimizle baş başa bekliyoruz. Akşamleyin bizi ameliyat odasına götürdüler. Korkuyorum, telaşla acaba ne yapmalı diye düşünüyorum. Çünkü bu ilk yardım istasyonlarındaki operatörlerin insanın kol ve bacağını ha deyince kesiverdiklerini hepimiz biliriz. İşleri başlarından aşkın olduğu için uzun uzun tedavi etmektense kesivermek daha kolay. Aklıma Kemmerich geliyor. Ne olursa olsun kloroform vermelerine göz yummayacağım. Birkaç kişinin kafasını gözünü yarmak pahasına da olsa. Ama boşuna kuruntu etmişim. Doktor yaramı şöyle bir karıştırdı. Gözlerim karardı gitti. Adam çocuk gibi bağırma diye söyleniyor ve işine bakıyor. Parlak ışıkta aletler kan içici birer canavar gibi ışıldıyor. Istırap dayanılacak gibi değil. İki hasta bakıcı kollarımdan sımsıkı tutmuşlar. Ama birinin ellerinden kurtulduğum gibi doktorun gözlük camlarını kırmaya çalışıyorum. Adam tam vaktinde farkına varıp geriye sıçrıyor öfkeyle. ''Kloroform verin şu kerataya!'' diye haykırıyor. Bunun üzerine uslanıverdim. ''Kusura bakmayın Bay Doktor, ne olur kloroform vermeyin, ben uslu dururum.'' Doktor ha şöyle diye kıs kıs gülerek aletlerini gene eline aldı. Sarışın bir adam, 30 yaşından fazla olmasa gerek. Yüzünde yara izleri ve altın çerçeveli gözlük var. Şimdi bana bile bile işkence ediyor diye kuruntuya kapılıyorum. Bile bile yaramı deşiyor, sonra da gözlüğünün üstünden gizli gizli beni süzüyor. Parmaklarım yatağın kenarındaki kollara sımsıkı yapışmış. Gösteririm ben bu doktora. Ölürüm de gene gık demem. Doktor yaradan bir mermi parçası çıkarmış, bana doğru fırlattı. Dayanıklı oluşumdan hoşnut kalmışa benzer. Çünkü şimdi daha düşünceli ve şefkatli davranıyor. Yarın artık yallah memleket diyor. Sonra alçıya sarıyorlar. Albert'in yanına döndüğüm zaman yarın bir hastane treninin gelip bizleri alacağını sandığımı söylüyorum. Doktorları idare edelim de sakın ayrılmayalım Albert. Başımızdaki üst çavuşun eline bir fırsatta iki tane uzun lüks püro tutuşturdum ve isteğimizi söyledim. Püroları koklayarak ''Daha var mı bunlardan?'' diye sordu. ''Bir avuç dolusu var.'' diye cevap verdim. Albert'e işaretle ''Arkadaşımda da var.'' diye ekledim. ''Yarın hastane trenine bindiğimiz zaman bunları sana verebiliriz.'' Ne demek istediğimi anlıyor elbet. Püroların kokusunu bir defa daha içine sindirerek ''Oldu.'' diyor. O gece bir damla uyku uyuyamadık. Bizim koğuştan 7 kişi öldü. Bir tanesi son nefesini vermeden tiz çatlak bir sesle dini ilahiler söyledi. Bir başkası yatağından inmiş, sürüne sürüne pencere kenarına gitmiş, sanki son bir defa pencereden bakmak istemiş. Sedyelerimiz peronda sıra sıra treni bekliyoruz. Yağmur yağıyor. İstasyonun da üstü açık. Örtülerimiz de incecik, buraya geleli 2 saat oldu bile. Üst çavuş bize bir ana gibi bakıyor. Kendimi kötü hissetmekle birlikte planımızı unutmuş değilim. Ara sıra ona paketi gösteriyor ve avans olarak bir püro veriyorum. Buna karşılık o da üzerimize muşamba örtüyor. Birden aklıma bir şey geldi. Albert dostum diyorum. Maun yatağımızla kedimiz. Ya koltuklarımız Paul? Ah, kırmızı kadife kaplı koltuklarımız. Akşamları lordlar gibi kurulurduk bu koltuklara. Saatle kiralamayı bile düşünürdük. Saatine bir sigara isteyecektik. Kârlı bir iş olabilirdi bu. Bize pek güzel bir yaşama tarzı sağlayabilirdi. Daha bir sürede yiyeceğimiz kalmıştı Albert. İçimizi bir hüzündür bürüyor. Onlar şimdi nasıl işimize yarardı? Tren bir güncük sonra kalksaydı, kat ne yapar yapar bizi bulur ve eşyalarımızı getirirdi. Ne kötü şans. Midelerimizde adi hastane çorbası var. Torbalarımızdaysa fırında pişmiş et vardı. Ama o kadar bitkin bir haldeyiz ki daha fazla üzülemiyoruz bile. Tren geldiği zaman sedyeler sırılsıklam durumdaydı. Üst çavuş Krop ile benim aynı vagona yatmamızı sağladı. O trende bir sürü kızıl haç hemşiresi var. Krop'u alttaki yatağa koydular, beni de onun üstündeki yere çıkardılar. Birden vay canına diye bağırmışım. Başımızdaki hemşire ne var diye sordu. Yatağa bakıyorum, kar gibi tertemiz çarşaflar serilmiş, ütü yerleri bile belli. Oysa benim sırtımdaki gömlek 6 haftadır su yüzü görmemiş, son derecede çamurlu. Hemşire yumuşak bir sesle yatamıyor musun diye sordu. Ben ter içinde kalarak yok o değil ama önce çarşafı alsınlar diyorum. Niçin? O derece pisim ki bu yatağa nasıl yatabilirim? Sonra şey diye kekeliyorum. Hemşire kirlenecek diye mi çekiniyorsun diye sordu. Zarar yok, biz gene yıkarız. Telaşla yok yok o değil diyorum. Bu derece kibarlığa alışık değilim ben. Hemşire, sizler siperlerde yatarken bizler de herhalde birkaç çarşaf yıkayabiliriz diyor. Ona bakıyorum, genç, taze, derli toplu, tertemiz. Trenin içindeki her şey gibi. İnsan bu vagonun subaylar için olmadığına inanamıyor. Bu yüzden her şeyi yadırgıyor, hatta biraz telaşa bile kapılıyor. Gel gelelim, kadının halden anladığı yok ki, insanı zorla söyletecek. Şey diye kekeleyip duruyorum. Artık anlayıverse ya. Ama o hala ne diye soruyor. Sonunda ağlar gibi bitlenecek diye bağırdım. Kız güldü. 40 yılda bir onlar da gün görsünler bari. Ondan sonra rahatladım artık. Yatağa girdiğim gibi örtüyü üzerime çektim. Örtünün üzerinde bir el dolaştı. Bizim üst çavuş püro paketini alıp gitti. Bir saat sonra hareket etmiş olduğumuzun farkına vardık. 16. ayrımın sonu. Sayfa 221.